Ayrım 17. Sayfa 242. Süllünün zamanı olmadı bunu öğrenmeye. Kente inip orada icazet alması gerekiyordu, olmadı. Okumak gerekti çünkü. Kent müderrisleri kulaktan dolma vermiyorlardı icazeti. Derbent hocası verir mutlaka. Dediklerine göre kendisinin de okuması yokmuş. Karaayakoğlu köye döner dönmez olanları öğrenmişti. Satının cevabını kendi diliyle iletti Süllü. Hayrını yerine ulaştırdığı haberiyle birlik. Cevabı umduğu için şaşırmadı Karaayakoğlu. Aferin dedi dışından. Aferin ona. Ne dayanıklı avratmış. Boş değil demek eski öyküler. Yalan değil. Bir kadın gerçekten sevdalanırsa ten alazını hiç düşünmüyor. İnanası gelmiyor insanın. Gelmiyor ya, işte ortada. 3 yıl özlem içinde kavrulmuş bir kadın ve yalnızlığından mutluluk duyuyor. Akıl ermiyor bu Tanrı'nın işine. Hiç akıl ermiyor. Ama oluyor demek böyle şeyler. Onun ağız aratması ağalığın gereğiydi. Bundan böyle garip komayacak onları. Yardımını çekmeyecek üstlerinden. Böyle bilinsin bu. Ve göz kulak olsun Süllü. Bir noksanını gördü mü? Dur ama o noksan göremez. Dudu'yla tekrar konuşmalı bunu. Dudu yakın ona. Ana gibi. Süllü ne kadar olsa erkek. Dudu bilir en iyisini. Bir fırsatını bulup onunla tekrar konuşur Halil. Şimdi Süllü belli etmesin durumu. Rahat etsin şehit dulu. Rahat etsin ki yarın ahirette şekvacı olmasın onlardan. Desin ki ağam, atam, köylüm bana iyi baktılar. Ben memnunum onlardan Tanrım. Sen de memnun ol. Hepimizi bir araya ver yine. Bir arada olalım. Bundan büyük sevap var mı? Bundan büyük mutluluk mu olur? Süllü de kazanır mutlaka. İlk iyiliğin kapısını o açtı. Şimdi Dudu'yu da ortak ederlerse kendilerine iyi olur. Tanrı'nın rahmeti ganidir. Tümüne yeter. Öyle değil mi? Süllü dua ediyor durmadan. Onların ağası gibi yoktur şu bozdağ üstünde. Tam zamanında düşünür yoksulunu. Tam zamanında el uzatır. Tanrı görüp bilendir. Bunun ecrini verir mutlaka. Gerek bu dünyada, gerek öte dünyada karşılar yaptığını kişinin. Hiç yanına komaz. Hayırsa armağanını, şerse cezasını mutlaka verir. İşte Süllü tanık. Şehit dulunu rahat ettirmek için çırpınıyor ağası. Bir de Dudu tanık olacak bundan sonrasına. İstediği anda söyler Dudu'ya. Yeter ki buyursun ağası. Gider söyler. Hemen gelsin topal bacağını kucaklayıp. Ağası ne diyorsa bir bir anlasın ve gerekeni yapsın hemen. Yok istemiyorsa istediği zaman buyurur ağa. O da döner dönmez konuşur. Anlatır olanları, haberli olur Dudu. Haberli olduğu için de hemen yerine gelir hayır. Bunu bekliyordu Karaayakoğlu. Süllü yanındaydı. Bir kez de Dudu'yu yanına alırsa o zaman kolaylanacaktı iş. Satı bu ikisinin dediğinden dışarı çıkmaz. Biri anası gibi, öteki cennet cehennem anahtarını belinde taşıyan kişi. Bir sözü birlik olup dediler mi, yer yarılsa yapılır o. Dudu, Karaayaklar hanayından çağrıldığı zaman bir doğum ya da hastalık var umuyordu. Değilmiş. Karaayakoğlu yanına buyur etti onu. Konuştu durmadan. İyi şeyler düşünüyordu satıyla yetimi için. Ama köylüden ürküyordu daha önce de dediği gibi. En ufak kuşkuda şehit dulu falan dinlemezler, bastırırlardı sözü. Bunu önlemenin çaresini Dudu da düşünsündü. Karaayakoğlu'na kalsa o hazırlardı satıyı. Bir başına çekilmezdi bu yaşam. Anlıyordu, övünüyordu bile onunla. Ne demekti? Sevda odunun en alazlı olduğu bir zamanda efesini yitirmek. 3 yıl beklemek, sonra da yitiklik haberini aldığı halde alazını bir nefeste söndürüvermek. Çok büyük bir iş bu. Saygıdeğer bir iş, kutsal bir davranıştı. Değil sözle, bir bakışla lekelenmesini bırak, beneklenmesi bile tüm köyü yakmaya yeterdi. Bunun için şeriata uygun bir gölge bulmalıydılar. Dudu'nun görevi buydu bundan sonra. Baksındı. Baksın buna uygun bir çare bulabilirse yoklasındı kızı. Sonra haber verirdi ağasına. O da isteği nasılsa ona göre düzenlerdi geleceği. Nasıl söyleyecek bütün bunları satıya? Nasıl anlatacak? Bilmiyor. Bilmediği için de dolanıp çevresinde her zaman kendi evi gibi girip çıktığı Garip Hasan'ın damına giremez oldu. Sonunda cesaretle girdi. Nasıl başlayacağını bir türlü bilmediği için konuşmaktan kaçınıyor, bir şey söylemek istese terliyor, terledikçe söylemek istedikleri karışıyor aklında. Köyün en tok sözlü kadını olan Dudu birden dilini yutmuştu. Satı sonunda dayanamadı. Dudu teyzesini hiç böylesine buruk, bu kadar ikircikli görmemişti. Ne ölü başında ne lohusa yanında istifini bozmayan Dudu Ebe'ye bir işler olmuştu. Durmadan yutkunuyor, bir söze başlasa yarısını da değiştiriveriyordu. Sordu. Sonunda bu yabancılığın bir nedeni olmalıydı. Kızı değil miydi Satı? Söylemeliydi. Kaç yıl vardı ki dertlerinin ortağıydılar. Bir derdi var da dermanı Satı'nın elindeyse hemen söylesindi. Neler borçluydu ona. Çevresinde dolanıp duran şehit yetiminden tutun da yaşama gücüne kadar. O olmasa, o elinden tutmasaydı şimdiye nasıl dayanırdı? Bir başına parmak kadar oğluyla yaşamı göğüslemek kolay mı sanıyordu Dudu teyzesi? Bir başına olsaydı, bir başına olsaydı yine başkaydı. Ama bir yetimin de bulunursa, üstelik bu sevda tohumu ve dönülmezdekinin armağanı da olursa, çoktan el kapılarında dilenir duruma düşerdi. Oysa öyle miydi şimdi? Bak, Kara Ayak oğlu ağa zekat göndermişti de ne yapacağını şaşırmıştı. Satı konuşurken o gün canlandı Dudu'nun gözünde. Aklı gerilere kaydı. Satı çuvalın başına dikilmiş kalmıştı Süllü gittikten sonra. Bir türlü eli varıp ağzını açamıyordu. Hasan durmadan çuvalın çevresinde sekiyor, ana bu ne diye soruyordu. Dudu kapıdan başını uzatmış olanları gözlüyordu. Hasan'ın sorularının cevapsız kaldığını görünce girdi içeri, dalmıştı yine Satı. Belli ki bir şeyler oluyor. Yaklaştı. Ne o Satı, bir şey mi var? Satı irkildi. Sen miydin Dudu teyze? Gel buyur. Birden bir destek bulmuş olmanın sevinciyle doldu Satı. Dirildi, ocağa cezveyi sürerken Süllü ile arasında geçenleri bir bir anlattı. Almak istemiyordum, dedi. Bak şuraya ama, yabancı durmuyor mu benim damımda? Sanki Hasan kızacakmış gibi geldi bana. Ama Tanrı kısmeti, dedi Süllü dayı, çeviremedim. Dudu da Süllü'nün söylediklerini tekrarladı. Rahatladı Satı. Demek çevirse gerçekten günah olacaktı. Hem Süllü dayısı hem Dudu teyzesi aynı şeyleri söylediklerine göre bir sakıncası yok. O zaman kuşkusuz uzanmıştı eli çuvalın ağzına. Kınalı parmaklarının bir iki hareketi sıkıca bağlanmış ipi çözmüş, açıvermişti. İçinden ne çıkarsa ikizimin, diyordu. Ben şehit duluysam sen de anası sayılırsın. Hem benim hem de Hasan'ımın anasısın. Anamız olsaydın bunca yakın olurdun. Belki olamazdın bile. O yüzden benim neyim varsa yarısı senindir. İşte bak, beğendiğini seç bakalım. Al kadifeden giysilik vardı. Genç işi. İstemezdi Dudu. Hiçbir şey istemezdi aslına bakarsan. Topraklık bir ihtiyardı. Alsa bile sonunda toprağa götürecek değil miydi? Ama işte bir tuhaf oluyordu kişi. Hatırlanmış olmak, sevildiğini bilmek, bir küçük armağanla da olsa bunun ispatlanması. Bu yeterdi. En büyük armağan buydu. Başka tazeler gibi çuvalın üstüne kapanacağı yerde içindekileri bilmeden ikimizin, diyordu. Bu kadarı yeter de artardı Dudu'ya. Fazlasını istemezdi. Hem açsın da artık da neler var bir görsünlerdi. Bol bol koymuştu Karayakoğlu. Her şeyi fazlasıyla koymuştu. Al kadifeden başka pazenden bindallı vardı. Bir de çiçekli basma. Üstünde dağ yeli esen çayırlar gibiydi. Elbiselikleri açtılar. Ağa avratlarının giydiğinden tümü de. En iyisinden. Ellerini gıdıkladı al kadife. Basma yeterdi Dudu'ya. Yepyeni giyinir, salınırdı köyün içinde. Ama ötekiler tam Satı içindi, Satı'ya göre. Elini bile sürmezdi, tövbeler olsun. Şöyle bir giyinip çıksındı köyün içine, kocalı avratların tümü çatlardı. Bak sen köydeki kavgaya artık, kocasını sıkıştıran sıkıştırana. Bir dul kadınken Satı al kadife giydiğine göre, yandı erler, diyordu Dudu. Yandı ki yandı. Gülüyordu Satı. Dudu, kıskançlık kavgalarını bağlandıra bağlandıra anlatırken gözlerinin içi gülüyordu. Yapmazdı bunu, ayıplarlardı. Efesini yitirdi diye kıvancından süsleniyor, göz almak istiyor sanırlardı. Dursundu bunların tümü. Dursundu da Hasan'ı büyüyünce gelinine yapardı. Hasan al kadifeyi pek sevmişti. Açıyor, okşuyor, üstünde deniyordu. Yanakları al al olmuş, gamzelerinde güller açmıştı. Satı öyle deyince aklına geldi Dudu'nun. Hasan'a bir cepken dikerlerdi al kadifeden. Onda eskiden kalma sim vardı. Yaldızlı kabaraları da sıraladılar mı sim oyaların üstüne, değme keyfine. Bir zeybek olurdu Hasan. Bir zeybek ki dağlar inleten. Olurum, diyordu Hasan. Bir koca efe olurum. Tüm zeybekler selama durur. "Eh işte," diyordu Dudu. "Benim oğlum bana çeker. O zaman ben de sana Bozdağ'ın en güzel kızını alırım. Hem de seçe seçe. Sonra da el kaldırırım düğününde. Bir oynarım ki gençlerin parmağı ağzında kalsın." Gülüyordu Hasan. Koca koca gülüyordu. Ninenin topal bacağıyla meydan ateşi yöresinde dönmesini hayalliyordu besbelli. Satının sözleri gözlerinde canlanan bu anı iyice içlendirdi Dudu'yu. Biliyordu. Bildiği halde ağa görevi yapacaktı çaresiz. Ama nasıl? Satının iştenliği karşısında daha çok tutuluyor dili. Konuşamaz oluyor. Bir iz tutsa, bir uç bulsa anlatıverecek. Anlatıp rahatlayacak. Alacağı cevabı biliyor. Biliyor ya, bakarsın bir açık verir Satı. Bakarsın yalnızlıktan yıllar olmuştur. Gayri Hasansızlık umutsuz düşürmüştür onu. Sormalı. Gücenmez ona Satı. Gücenmez. "Bir şey yapmadım ben kızım," diye giriyor söze. "Hiçbir şey yapmadım. Sen bir şehit dulusun. Görevim yardım etmek. Yaptığım yardım sayılırsa. Ama ondan öte kızımsın benim. Tek yoldaşımsın. Bilirim yalnızlığı. Taşınmaz bir yüktür insan için. Katlanması mümkünsüz bir yoksunluktur. Bütün bunları unutturuyorsunuz bana. Bu yüzden asıl dua etmesi gereken benim. Bir şey verebildiğim yok size. Durmadan almaktayım. Yoldaş alıyorum sizleri. Sen bilmiyorsun yalnızlığı. Bir bilsen, içinin kömür gibi kararıp yatağında seni boğmaya çalışan bir düşman haline geldiğini görmüş olsan, o zaman böyle dua etmezdin. Gençsin daha. Sevdan dop dolu içinde. Yalnızlık karanlığıyla boğuşmaya başlamamışsın. Tanrı başlatmasın. Tanrı o kara kömürü musallat etmesin başına. Ama bir şey diyeyim mi, işin başındasın daha. Güzelsin. Eğer bir gün içindeki yalnızlığı paylaşacak biri çıkarsa bakma bana. Var git, mutlu ol. Yoksa boğuşma gelip çattı mı bunalırsın. Satı, Dudu'nun yaban dolanışlarının nedenini hemen anlayıvermişti. Satı'dan yüz bulamayacağını aklı kesen biri Dudu'yu aracı kılmış olmalıydı. Yapmazdı bu işi, o ya, çok ant vermiş olmalı. Tanrı adını falan koymuş bulunmalı ki araya sıkıla sıkıla söylüyor bunları. Sinirlendi ilkin. Sonra garipsi bakışlarında okuduğu anlam yumuşattı onu. Kıramayacağı biri yüklemişti bu işi ona. Kıramayacağı için böyleydi. Acı bir söz söyleseydi şimdi, incitirdi Dudu teyzesini. Tek yoldaşıydı onun. Gecesini gündüzüne katarak onunla paylaşmış birini kıramazdı. Bu yüzden anlamazlığa vurdu sonuna dek. Bıraktı keyfince konuşsun, döksün içindekileri, boşaltsın. Dudu, Satı'nın önce sinirlenip sert bir çıkışla ağzını kapamayı kurduğunu anladı. Sözlerini keserek nefeslendi, süzdü bir iyice onu. Yüzündeki kıpırtılı tik geçip taze bir gülümsemenin gerginliği gelinceye bekledi. Sonra ekledi ardını. Kendinden söz ediyordu. Kendi çektiklerini anlatmak istiyordu. Başka kimi vardı bu koca köyde? Gidip derdini anlatabileceği biri var mıydı? Yoktu. Durmuş durmuştu da şimdi koymuştu yalnızlığı. Öylesine zor şeydi ki kişiye ölümü aratıyordu. Hani Tanrı'dan korkmasa, hani dinde kendine kıymak yasak olmasa bir yerden atıverecekti kocamış vücudunu. Korkuyordu. Bu yüzden aklında olsundu Satı'nın. Kişi kısmeti çıkarken eh demeliydi. Dudu gibi yüzüne bakılmaz olunca karanlık dünyasında ölümü bir kurtuluş olarak beklerdi. Hangi sözü Satı'nın üstüne değildi? Söz gelimi öyle diyordu. Yoksa son pişmanlık fayda vermiyordu. Kişi kötüleyince boynu bükük kalıveriyordu. Yiğit Efes'i sağ olsaydı şimdiye, bir sağ olsaydı böyle mi olurdu? Böyle dayanıksız, kimsesiz kalıverir miydi yeryüzünde? Satı dediklerini de, demek istediklerini de iyi anlıyor Dudu'nun. Yıllardır konuşmadan anlaşmaya alışmış kişiler arasında sözler bir oyalama olur sadece. Şimdi de öyle. Tahmini doğru Satı'nın. O kadar doğru ki bir türlü sözü değiştirmiyor Dudu. Güldü. Ben varım işte, kızın, kızlığın. Benim yanımda yalnızlığın sözü mü olur? Tanrı hayra çıkarsın. Kötü bir düş görmüş olmalısın sen. Onun etkisindesin sabah sabah. Yoksa torunun var. Daha ne istersin? Biz kırıyorsak seni, gücendiriyorsak söyle. Anamız ninemiz değil misin? Bu ailenin başkanı değil misin? Hata yapabiliriz. Söyle ki hemen düzeltelim. Çünkü sen varken hiç yalnız değilim ben. Sen ve gönlümü dolduran efem. Bir de yetimimiz var. Babasının yüzünü hiç görmemiş, görmesi mümkünsüz bir garibimiz. Daha ne isteriz Tanrı'dan? Bilir demek istediklerimizi. Tanrı yalnız komaz kimseyi. İşte örneği, birlikte olmamız değil mi? Tanrı üçümüze de acımış ama en çok bana acımış ki seni yolladı yoldaşlığa. Daha ne isterim? Kim doldurabilirdi Hasan'ının yerini? Hangi er kişi onun ısısını verirdi yatağına? Hangi er Efes'i gibi cevap verebilirdi sevdasına? Bir kez dağların doruğuna çıkmıştı o. Yeryüzündekilerin oradan görünüşünü seyrelemişti. Şimdi in diyordu analığı, in oradan. Bilmiyordu ki oradan inerse buz gibi olur yüreği. Güneşin en yakın olduğu yerden tutuşmuş biri için gölge yoktur artık. Günahtır bunu düşünmek. Ve o ölür belki. Ölüm Efes'ine kavuşmak zaten. Ama böyle bir günahı taşıyamaz üstünde. Yarın nasıl varır yanına? Sen gittin ama ben başka birine avratlık ettim işte. Yerini doldurdum sözünü nasıl edebilir? Ne der Hasan? Nasıl bakar ona? Cennet şefaatinden yoksun kılmaz mı? Kılar. Bir ten ateşini söndürmek için ölümsüzlük boyu yanmak niye? Onlar bu ölçüye sığmazlardı analığı. Hiç sığmazlardı. Yok eğer bıktıysa kızlığından, torununu istemiyorsa artık açıkça söylesin de anası. Darılmazdı satı. Darılmazdı ya, bir daha da rahatsız etmezdi onu. Hiç çekinmesindi. Analar kızlardan çekinmez çünkü. Bu soru yıktı Dudu'yu. Nasıl bir işe girmişti? Nasıl kalmıştı Kara Ayakoğlu'nun sözlerinin etkisinde? Bilmese, tanımasa haydi bir dahaydı. Ama biliyordu işte. Bunların ateşi bir başka ateşti. Ölüm. Başkalarının ödü patlar ölümden. Bu kız sevinerek gider inan olsun. Kavuşmak diyor. Efeme kavuşacağım. Daha ne? Pişmanlıkla ağlamaya başladı. Sabaha kadar gözlerini kapayamamıştı. Hep satı gelmişti gözünün önüne. Hep ayıplayan şehit Hasan'ın hayali canlanmıştı zaten. Şimdi de bu cevap, bu soru. Sarıldı satıya. Kocamıştı o, bunamıştı. Ne dediğini bilmiyordu. Bu dünyada yaşamı sürdürmeye değer tek şey onların yoldaşlığıydı. Eğer bundan mahrum edeceklerse onu öldürsünlerdi. Yaşamının son günlerindeydi. Korkuyordu. Yarın yitip gidecekti. Bir gece uyur bırakacaklardı onu, sabahleyin bir de bakacaklardı ki bir varmış, bir yokmuş. İşte bunun için korkuyordu. O zaman yalnız kalacaktı bir iyice satı, o zamanı düşünüyordu da. Eliyle kapadı ağzını. Satı düşünceliydi. Kızıyor muydu yoksa yine? Yok, kızmıyordu. Gülüyordu işte, gülüyordu. Hasan'ı büyütecekti daha Dudu teyzesi. O kadar acele bırakmazlardı onu. Kolay mıydı bırakıp gitmek? Tanrı onu onlara yoldaş ettiğine göre bir bildiği, bir düşündüğü vardı. Öyle hemen bırakıp gidecek olsaydı, böylesine bağlanmazlardı birbirlerine. Dursundu bakalım hele. Buyruk gelmeyince böyle kötü düşler görmesindi daha. Kendisi gibi kaç tanesini gömerdi Dudu teyze. Ne diyecekti şimdi Kara Ayakoğlu'na, ne cevap verecekti? Bütün gece acı içinde bunu düşünmüş, bir çıkar yol bulamamıştı. Daha fazla beklemezdi ağa. Kaç gün olmuştu, ağzını aramasını isteyeli. Daha fazla bekletilirse safsadı diye düşman kesilirdi. Bugün gidip aldığı cevabı vermeliydi artık. Azarlayacak, haşlayacaktı, biliyordu. Ama kim bilir nasıl sabırsızlıkla bekliyordu. Demek sönmemişti içindeki ateş. İlkin Süllü'ye yoklattırıp sonra kendisine kesin buyurmasının bir nedeni olabilir ancak. Sevap, elbette bir neden. Ama kara ayaklar sevaba o kadar düşkünler mi? Bilinmez ki. Adam ölümü görünce korkar. Dağ gibi yiğitlerin yitikliğini duyunca ürker. Ama ya Fadime'nin yıllar önceki gelişi? 6 yıl oluyor mu ki? Oluyor herhalde. O günden bu yana çok zaman geçti. Satının Hasan'ı neredeyse 5'i bitirecek. Tazelenmiş olmalı içindeki ateş Kara Ayakoğlu'nun. Vay Satı'nın başına gelenler. Eğer öyleyse inşallah değildir. Yandı kızım, yandı ki. İstemeye istemeye doğruldu, bacağını sürüyerek yola düştü. Güneş çoktan doğmuş, sabah namazı daha o yataktayken kazaya kalmıştı, şaştı. Ömrü boyunca hiçbir namazını kazaya bırakmamıştı. Tabii Efes'i sağken ovaya indikleri günler dışında. Tüm namazlarını zamanında kılmakla övünürdü köy içinde. Artık bir övüncünü yitirmişti şimdi, üzüldü. Bir an önce haberi yetiştirip dönmeli, bir an önce kurtulmalıydı Tanrı borcundan. Yoksa küserdi o da. Köyün yiğitleri camiden çıkmış, atsızın kahvesini doldurmuşlardı. Kahvenin önünden seke seke geçti. Başı yerdeydi. Erkekler onun yalpalayarak Hanay yönünde gittiğini görünce birbirinin yüzüne baktılar. Yine bir şey vardı Hanay'da. Dudu'yu gerektiren bir iş vardı ki mutlaka Kara Ayaklar sülalesine yeni kişiler kazandırıyordu bu iş. Dudu kulağına uğultu halinde çarpan seslerden bir şey anlamadan yürüdü. Köyün çamurlaşmış yolunda hayvan pisliklerinden sakınarak alt başa doğru vurdu gitti. Bahar önce karları eritir dağda. Basılan yerler vıcıklaşır ilkin. Toprak uzun bir süre donan karın altında gevşer. Su akıntı bulursa çamur çiğnene çiğnene sertleşir yine. Bu kez toz olur, rüzgarla uçuşur. Gözüne burnuna dolar kişinin. Görmesini engeller, nefes aldırmaz. Yok akıntı bulamazsa olduğu yerde gölleşir kar suyu. Hayvanlar işedikçe rengi değişir. Zamanla eriyen ters kaymak bağlar suyun üstünde. Tüm sinek yuvası olur. Çocuklar tek genişlik olarak kırları bir de bu yolu bilirler. Çoğunlukla evlerinin önünde güreştiklerinden göle yuvarlanırlar. Ters, sidik, kar suyu karışımı sıvaşır üstlerine. Kumcuk gibi sinek kaynaşır sonra ama yine de devam ederler oyunlara. Güneş üstlerindeki sıvıyı kurutunca yol yol iz bulur pusatları. Kuruyan sıvının lekeleri benek benek el el kalır zıbınları eskiyip paralanana. Ovaya inerken öyle bırakır giderler köyü. Her yanı vıcık çamur içinde. Güzün dönünce kurumuş bulurlar. Toprak kıraçlaşmış, çoraklaşmış gibi beyazımtırak bir renk almıştır. Bir başka toprak olmuştur. Oyuk oyuk, çatlak çatlak ve kurumuş sıvının beyaz lekesiyle ışıldaklı bir balkıma içinde. Dudu çamurlara bulaşmamak için kıyıdan gidiyor. Düşünceden topal bacağının zorlamasından bir ter basmış. Her soluğunda canı gidip geliyor sanki. Diyeceklerini tekrarlıyor içinden. Hanaya varıncaya dek kuruyor kendi kendine. En biçimli nasıl anlatır durumu? Ağam diyecek, benim yiğit ağam. Varma yoksulun üstüne. Bir efem demiş o, bir Hasan'ım demiş tutturmuş. Gayrisine aklı ermiyor. Tüm yaşantısı, anıları, şehidine bir bağlanmış ki, dokunma, zorlama garibi. Sonra ah alırız. Bilirsin bunların ahı tutar. Hem bu dünyada hem ötesinde tutar. Sonra tümümüz yanarız ağam. Mahrum kalırız cennet-i âlâdan. Yanarız. Sen ağasın, hem de büyük bir ağa. Tüm Bozdağ'da adı ünlenen bir koca yiğitsin. Ne parmağı kınalı keklikler yoluna baş verir ağam. Satı cahil, satı yarını görmekten aciz. El kapısına hizmetçi olmaya razı. El kapısında aç kalmaya hazır da şehidinin yerine bir erle yoldaş olmaktan aklı çıkıyor. Bırak kendi haline. Bozdağ'da kız köküne kıran mı girdi? Senin için eli kınalı, gözü sürmeli kız mı bulunmadı ki aklı bir başkasına takılıp kalmış bir avrat üstünde durursun? Dilersen ben giderim senin için okuya. Ben giderim dünürcü. Ve en telli bakışla en dilber dudaklısını seçerim sana ağam. Yeter ki bırak satıyı, ona dokunma. Gazap etme. Bilirim senin gazabın tanrı gazabı gibidir. Kurtulunmaz. Bağışla cahili sen. Koy ver yakasını. Olmaz mı benim güzel ağam? Olmaz mı ha? Gerekirse ağlayacak, ayaklarına kapanıp yerlerde sürünecek ve caydıracak bu fikirden karayak oğlunu, satısını kurtaracak. Hanay kapısına varmış bu hazırlıkla ama yine de güp etti yüreği. Kapıdan girerken sayvan gözünde büyüdü, merdivenler dikleşti önünde. Çıkılmaz bir yamaca döndü. Eliyle kalbini bastırdı Dudu, tekbir aldı, salavat getirdi. Bir adım attı, atmadı, kala kaldı yerinde. Halil Ağa, sayvana çıkmış, köy yanını gözlüyor. Belli ki Dudu'yu, muştusunu bekliyor. Ne olurdu satı eh deseydi. Bu adama hayır demekten zor ne var ki şu yeryüzünde. Eh deyiverseydi, gelir kurulurdu bu hanaya. Oğluyla birlik, ömrünü varlık içinde geçirirdi. Dememişti, demezdi de. Dudu'yu görünce yüzü güldü ağanın. Derin bir nefes bıraktı. İşte beklediği haber gelmişti sonunda. Kaç gecedir umutla sabaha zor ettiği muştuya kavuşuyordu. Dayanamazdı satı. Kadın değil miydi? Varlık karşısında gevşer yumuşayıverirdi. Dudu sayvan merdivenini ıkıldayarak tırmandı. Gülerek el etti ona. Döndü odasına girdi. İlkin sedirin üstünde bağdaş kurdu. Sonra kalktı kapıda karşıladı muştuyu. Tekrar oturdu sedire. Dudu diz çöktü karşısında. Elleri göbeğinin üstünde kenetlenmiş, başını yerden kaldırmadan susuyordu. Bir süre ona baktı Halil, ikirciklendi. Muştucu gibi durmuyordu Dudu. Hep yere baktığına göre bir terslik vardı galiba. "De bakalım Dudu abla, Süllü dayıyı ne gün yollayayım?" dedi sonunda Halil. Yutkundu Dudu, nefeslendi bir iki. "Yollama ağam, hiç yollama." Karayakoğlu, "Ne?" diye fırladı yerinden. Odanın içinde çift sürer gibi dolaştı. Başına dikildi sonra Dudu'nun. "Madem öyle ne yüzle geldin?" "Ağam." Konuşturmadı daha fazla. Eliyle kapıyı gösterirken gıcırdayan dişleri arasından "Yıkıl." dedi. O kadar. Dudu yorgunluğunu unutarak fırladı yerinden. Gözleri kararmış, başı dönmeye başlamıştı. Durulmazdı bundan sonra önüne. Bir kötü iş yapardı bu kara ayakoğlu ya, bakalım ne zaman. Kollamalıydı satıyı, bir iyice kollamalı, kaptırmamalıydı. Ağzını açıp bir söz de edememişti ki, yol boyunca kurduklarının tümü boğazına tıkılmıştı sanki. Suç kendisindeydi. Suskun suskun oturacağına başlayacaktı söze, sevdadan girecekti. Sevdanın ölümsüzlüğünden ve bir bir sayacaktı sonra aklındakileri. Hiçbirini söyleyememişti. Patladak, "Yollama ağam," deyip çıkmıştı. İşte böyle olurdu sonu. Tanrı korusun artık, Tanrı korusun ki. Hiç ummamıştı Karayakoğlu. Satıdan böyle bir cevabı hiç beklememişti. Hep kendinin olacağı düşüncesine alıştırmıştı kendini. Satı onundu, onun olacaktı. Çünkü ağanın onu istemesi, başına devlet kuşunun konması demekti. Hem duldu, alanı bulunmaz bir dul, hem de üstelik bir oğlu vardı, başka bir erden. Karayakoğlu bütün bunları bir kenara itip yine de istiyordu onu. Ama hayır diyordu. Sevincinden zil takıp göbek atması gerekirken bir koca ağanın isteğini geri çeviriyordu ha. Alacağı olsundu bakalım. Alacağı olsundu bu satının. Demek köyden uzaklaştıkça kurallar değişmeye başlıyordu. Töreler unutulur olmuştu anlaşılan. Daha baştan hata etmişti. Sevda demişlerdi. Sevda diye tanıklık ettiklerinde ses çıkarmamış, işin buraya gelmesine kendiliğinden rıza göstermişti. Çeksindi işte şimdi. Alsın da sevdaya saygıyı da başına çalsındı. Ama o zaman sevdalılar ortadaydı. Ortada oldukları için ses çıkarmamış, boyun bükmüştü. Ya şimdi ne? Adam gitmiş, Balkanlarda Tanrı katına ulaşmıştı. Daha sürdürmek olur muydu bunu? Bir başkası yatıyor olmalıydı kancığın gönlünde. Karayakoğlu'nun umudunu yitirecekti aklı sıra. Yitirecekti de kimse ona varacaktı ha. Başka türlüsü olamazdı bu işin. Mümkünü yoktu. İşte vesile, satının yaşında. Ama bir ay el sürmese kuduruyor. İnsan değil mi bu satı? Kadın değil mi?